Ayrım 26, Kayıp Yaz 2015, Altan Öymen, sayfa 312. Bu yazı 2015 yılı başında, 3 Ocak 2015'te Gene Radikal'de yayımlanan bir yazım. Latif Demirci'nin değerli karikatürlerinden esinlenerek yazılmıştı. Cumhurbaşkanının yaptığı bazı konuşmalardaki üslubuyla ve bunun sonuçlarıyla ilgiliydi. Hürriyet'in 1 Ocak 2015 günü yayımlanmaya başladığı Makara ekinde Latif Demirci'nin 2014'teki karikatürlerinden bazıları yayınlandı. Biri Erdoğan'ın Türkiye vatandaşlarını biz ve onlar diye iki ayrı gruba ayrışının özeti gibiydi. Ve Latif Demirci'nin karikatürleri yer alıyor, tahtaya Tayyip Erdoğan'ın küçüklüğü kalkmış gibi, tahtanın sol üst köşesinde dil bilgisi kişi zamirleri ibaresi var ve ondan sonra Tayyip Erdoğan tebeşirle biz onlar, biz onlar, biz onlar diye iki sütun halinde devamlı aynı şeyi yinelemiş. Hakaretamiz beyanat, hakaret içeren demeçler. 2014'te karşı karşıya kaldığımız büyük bir sorunun 2015'te de devam edeceği anlaşılıyor. Bugün gene o konuya değineceğim. Çünkü ekranlardaki yeni yıl konuşmalarından da belli. O konu 2015 yılında da gündemin ilk sıralarında kalmaya devam edecek. Özeti şu. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak çoğumuz şöyle bir sorun karşısındayız. Bir cumhurbaşkanımız var Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Hemen her gün bir kısmımıza hakaret yağdırıyor. O hakaretler karşısında ne yapabiliriz? O hakaretlere kimimiz mensup olduğu mesleki veya siyasal gruplar dolayısıyla hedef oluyor, kimimiz katıldığı toplumsal etkinlikler dolayısıyla. Mesela ben basın mensubuyum. Sayın Cumhurbaşkanı bir gün basına herhangi bir nedenle tepki göstermek istemişse onlar bunlar diye söze başlayıp o anda aklına gelen ne kadar hücum sözcüğü varsa hepsini basın için sıralıyor. O sözcükler arasında da yalancılık, iftiracılık dahil Osmanlıcasıyla hakaretamiz sınıfına giren çeşit çeşit sözcükler yer alabiliyor. Erdoğan'ın şu sıralarda çok sık kullandığı vatan haini sözcüğü onlardan biri. Basın mensubu olarak o sözün de hedefi haline gelebiliyorsunuz. Buna karşı ne yapılabilir? Tabii basın mensubu olmayı haydi uzun zamandan beri sürdüren bir kıdemli gazeteci olarak bunları işittikçe benim aklımdan geçen çok şey var. Ama onları yazıp söyleyemiyorum. Buna hem Cumhurbaşkanlığı makamına duyduğum saygı müsait değil hem de ceza kanunumuzdaki bu konuyla ilgili maddeler. O sözleri herhangi bir başka kimse söylese ona aynen mukabele edebileceğim gibi onun hakkında suç duyurusunda da bulunabilirim. Hakaret davası da açabilirim. Veya kişisel dava açmak bir yana gazeteci olarak üyesi olduğum basın kuruluşları var. Gazeteciler cemiyetleri, gazeteciler sendikaları, basın konseyi. Onlar temsil ettikleri mesleği ve o mesleğin mensuplarını hakaretten korumak için açabilirler öyle bir davayı ve kazanabilirler. Cumhurbaşkanı hakkında ise herhangi bir dava açmak kolay değil. Anayasamıza göre Cumhurbaşkanı kararları ve işlemleri dolayısıyla sorumlu tutulamıyor. Gerçi hukukçuların bir kısmı anayasadaki o ilkenin özel hukuk alanında açılacak hakaret davalarını kapsamadığını belirtiyor. Yani Cumhurbaşkanına karşı özel hukuk yoluyla hakaret davası açma imkanının var olduğunu hatırlatıyorlar. Ama birçoğu da o imkanın pratikte işlemeyeceğinin örneklerini de veriyorlar. O açıdan bu konuda hukuk yoluyla sonuç alınması ihtimali çok zayıf. Basını bırakıp öteki gruplara bakalım. Cumhurbaşkanının haklarında ağır sözler söylediği mesleki ve siyasi veya toplumsal gruplar saymakla bitmez. Onlardan herhangi birinin mensupları veya temsilcileri ne yapabilirler o ağır sözlere karşı kendilerini ve veya gruplarını korumak için? Mesela siyasi partiler, iktidar partisi AKP'nin dışındaki tüm siyasi partiler çoktandır o sözlerin ve suçlamaların muhatabıdır. Meclisin içindekiler, CHP, MHP, HDP ve meclis üyelerince kurulan yeni partiler ve meclis dışındakiler hemen hemen hepsi aynı durumdadır. Çoğuna yöneltilen ithamlardan biri Gülen Hareketi'nin suç ortağı oldukları iddiasıdır. Gülen Hareketi malum vatan hainliğinin yanı sıra hükümeti devirmek için darbe yapmaya teşebbüs etmek suçuyla itham ediliyor. Hareketin mensuplarına söylenen sözlerin haddi hesabı yok. Bulundukları yerlerin India adlandırılması, yani kendileri hakkında küfür niyetine kullanılan benzetmeler yapılması dahil. Meclis içindeki ve dışındaki muhalif partilerin çoğu da o hareketin suç ortağı olarak o hakaretlerden paylarını alıyor. Vatan haini ithamı dahil. Yazarın bugünkü notu. Gülenciler hakkındaki darbe teşebbüsü iddiası 1,5 yıl sonraki 15 Temmuz 2016 günü bizzat Gülenciler tarafından kanıtlandı. Ama iktidar tarafından Gülen'in suç ortağı diye ilan edilip vatan haini diye hakarete uğrayan muhalif partilerin liderleri ve mensupları ise o darbeyi telin etmek için Yenikapı'da Cumhurbaşkanı'yla bir araya gelip mecliste ortak bildiri yayımladılar. Onların Gülencilerin suç ortağı iddiasını öne sürenlerde de o iddianın mahcubiyeti vardı. Tabii suç ortakları arasında gezi hareketlerine katılanlar ilk sıralarda yer alıyor. O gençleri destekleyen vatandaşlar, onlara acil yardımda bulunan doktorlar, hemşireler, o yardıma müsaade eden otel sahipleri, müdürleri, garsonları, valeleri. O arada o gençlere sempati gösteren Beşiktaş Kulübü'nün çarşı grubu başta olmak üzere tüm taraftarları. O gruplar Cumhurbaşkanı'nın her fırsatta suçlamayı adet haline getirdiği topluluklardan sadece bir kısmıdır. Onlara gününe ve güncelliklerine göre sık sık başka gruplar eklenir. Gün olur öğrenciler, öğretmenler, gün olur monşerler diye anılan diplomatlar. Bazen Türkiye'nin geçmişteki siyasetçileri, idarecileri, bazen bugünkü siyasetçileri ve idarecileri veya ekonomistleri, iş adamları, bankacıları, merkez bankacıları. Daha önce de belirttim, Erdoğan'ın onlar bunlar diye hedef haline getirdiği insanlar toplam olarak Türkiye nüfusunun çok büyük bir kısmını oluştururlar. Ayrıca aralarına Cumhurbaşkanı'nın takdiriyle sık sık başka gruplar da eklenir. Hepsini hatırlayıp saymak güç. Ama geçen yılın son haftası içinde Erdoğan onlara yeni bir vatan haini grubu ekledi ki o grubu hatırlamak değil unutmak güç. Doğum kontrolü yapmış veya yapılmasını onaylamış olanlar. Erdoğan şahidi olduğu bir nikah töreni sonunda genç evlileri kutlama konuşması yaparken onlara çok çocuklu olmalarını tavsiye etti. Bu her zaman yaptığı iş. Ona çoktandır alışıldı. Ama bunun arkasından öyle bir ithamda bulundu ki bunun kapsamına giren vatandaşların sayısını hesap etmek mümkün değil. Konu devletin sivil toplum kuruluşlarının da katkılarıyla yıllar boyunca bir sosyal politika halinde uyguladığı aile planlamasını teşvik önlemleridir. Bu geçenlerde Taha Ak yolunda ulusal ve uluslararası örneklerle belirttiği gibi her ülkenin belirli koşullar altında gerekli görebileceği uygulamalar arasındadır. Erdoğan ise bu uygulamaları ani bir kararla ihanet diye suçladı. Dedi ki, bu ülkede yıllarca bir doğum kontrolü ihaneti yaptılar ve neslimizi kurutma yoluna gittiler. Erdoğan'ın yaptılar yoluna gittiler diye ihanetle suçladığı insanlar, kendisinin yakın bir zamana kadar başında bulunduğu hükümetlerin sağlık bakanları da dahil olmak üzere o amaçla alınan önlemleri organize eden, o önlemlerin uygulanmasına katkıda bulunan on binlerce görevli ve gönüllüdür. Aynı zamanda da o önlemleri kendi iradeleriyle gönüllü olarak uygulayan milyonlarca insandır. O uygulamanın amacının da ihanetle falan ilgisi yoktur. Adından da anlaşılacağı gibi o amaç çocuk sahibi olmak isteyenlerin bunun zamanını kendi yaşam olanaklarına göre düzenleyebilmelerine imkan vermektir. Dünyanın belirli yerlerindeki çok bağnaz yönetimler altındaki toplumların dışında kalan her toplumda nüfus planlaması imkanları kullanılıyor. Çünkü o planlamanın yapılmadığı hallerdeki nüfus patlamalarının birçok ülkede yol açtığı felaketler biliniyor. Tabii nüfus veya aile planlaması sadece nüfus patlamalarını önlemek için değil, nüfusun aşırı derecede azalması halinde de önemli. O takdirde nüfusun artışını sağlamayı hedefleyen nüfus planlaması önlemleri devletlerce de teşvik ediliyor. Yani nüfus artışının azalması gibi çoğalması da gene o konudaki sağlık politikalarının konusu olabiliyor. Ama biz bu yazının konusuna dönelim. Erdoğan'ın bu son ihanet suçlamasıyla birlikte hücum hedefi haline soktuğu bu yeni vatandaş kesimlerimiz kendilerini o suçlamalara karşı nasıl savunabilecek? Bu konunun da hakaretamiz sözlerle ilgili genel sorunun alt başlıklarından biri olarak ilgili herkes tarafından hukuki, siyasi, sosyolojik, psikolojik yönleri dahil her yönüyle ele alınıp tartışılması gerekiyor. Özetle yazı başlığındaki ifadeyle hakaretamiz beyanat konusu hepimizi 2015 yılında da çeşitli yönleriyle meşgul etmeye devam edecek. Bunun en belirgin göstergesi Cumhurbaşkanı'nın yeni yılı kutlama konuşmasındaki ifadeleri. Hürriyet'te Mehmet Yılmaz canlı yayından dinlerken konuşmanın içinde kaç tane hakaret sözü var sayayım demiş, sonra sıkılmış vazgeçmiş. Şöyle bir özet yapmakla yetinmiş. Aynı kavgacı üslup elindeki kağıtların arasında bile düşman saklandığını zanneden bir zihniyet. Hem dünyada söz sahibi bir ülkeden söz ediyor ama bu öyle bir ülke ki hangi taşı kaldırsan altından hain çıkıyor. Karanlık odaklar cirit atıyor, karanlık eller bir şeyler bıraktırıyor. Not: bir de şöyle bir şey karşısındayız. Cumhurbaşkanımız aklına gelen herkese her istediği hakaretamiz sözleri sarf edebilirken ve o sözlerin hedefi olanların onlara cevap vermesi mümkün değilken 16 yaşındaki bir çocuk Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasıyla tutuklandı. Gerçi bu büyük yanlış tutukluluğun kaldırılması kararıyla düzeltildi. Ama bundan sonraki benzeri olaylarda benzeri yanlışların yapılmayacağının garantisi yok. O konunun da hukuk açısından ele alınması gerekiyor. Milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran önerinin sakıncaları. 2016 yılının Nisan ayında siyasetteki gelişmelerden biri, mecliste haklarında soruşturma açılmış olan milletvekillerinin dokunulmazlıklarının topluca kaldırılması girişimiydi. Bu öneri iktidar partisi tarafından gündeme getirilmişti. Ana muhalefet partisi de bundan CHP milletvekillerinin bir kaygısı olmadığını belirtmişti. İki parti arasındaki tartışmaların sonunda bir anayasa değişikliği hazırlanmış ve meclise getirilmişti. Bu geçmişte de örnekleri görüldüğü gibi çok sakıncalı bir teklifti. O sırada bir diyalog grubu halinde bir araya geldiğimiz arkadaşlarımızla birlikte o sakıncaları belirtmek ve meclisteki tüm milletvekillerinin dikkatine sunmak üzere o konuda görüşmeler yaptık ve duyduğumuz kaygıları 23 Nisan 2016 günü yaptığımız bir basın toplantısıyla kamuoyuna açıkladık. O diyalog grubunda TBMM'de çeşitli dönemlerde görev yapmış milletvekilleri, akademisyenler, gazeteciler, sivil toplum ve meslek örgütlerinin temsilcileri yer alıyordu. Akın Birdal HDP, Ali Haydar Konca HDP, Beyza Üstün HDP, Binnaz Toprak CHP, Cengiz Aktar, Gencay Gürsay, Gülseren Onan CHP, Hasip Kaplan HDP, Hüsnü Okçuoğlu, Levent Tüzel HDP, Melda Onur CHP, Oya Baydar, Özgür Mumcu, Rıza Türmen CHP, Rona Aybay, Salman Kaya CHP, Sabah Tuncel HDP, Süleyman Çelebi CHP, Tarhan Erdem, Ufuk Uras HDP, Ziya Halis ve Zülfü Livaneli. 23 Nisan'daki basın toplantısında grubun dönem sözcüsü olarak yaptığım konuşmanın konuyla ilgili bölümünü buraya alıyorum. Sayın basın mensupları, siyaset gündemimizin son sıralardaki konularından biri, bir kısım milletvekilinin dokunulmazlıklarının anayasaya konulmak istenilen bir geçici maddeyle kaldırılmak istenmesidir. Dokunulmazlıkları kaldırılmak istenilen o bir kısım milletvekili bu dönem mecliste bulunan ve haklarında soruşturma açılması için fezleke yazılmış olan ve kanunun yürürlüğe girmesine kadar yazılacak olan milletvekillerinin tümünün dokunulmazlıklarının kaldırılmasıdır. Eğer o değişiklik kabul edilirse o milletvekillerinin dokunulmazlıkları hakkındaki soruşturmalar savcılıklar tarafından başlatılabilecektir. Dokunulmazlıkları topluca kaldırılmış olan milletvekillerinden her biri o soruşturmalar sırasında tüm soruşturma makamları tarafından sorguya çekilebilecek, hakimlerce tutuklanabilecek ve yargılanabilecektir. Anayasaya bu amaçla konulmak istenen geçici madde, anayasanın 83. maddesinden sadece bir cümlenin bir defaya mahsus olarak uygulamadan kaldırılmasını öngörüyor. Ama o cümlenin geçici olarak da olsa kaldırılması bugünkü hedefe varmaya yeterlidir. Çıkarılmak istenen cümle şudur: Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği öne sürülen bir milletvekili, meclisin kararı olmadıkça tutuklanamaz, sorguya çekilemez ve yargılanamaz. 83. maddede ve anayasa ve iç tüzüğün diğer ilgili maddelerinde belirtildiği gibi, şimdiye kadar milletvekillerinin haklarındaki suç iddiaları dolayısıyla sorguya çekilmeleri, tutuklanmaları ve yargılanmaları, ancak dokunulmazlıklarının meclisteki ilgili komisyonda ve meclis genel kurulunda tek tek alınması gereken kararlarla mümkündü. Şimdi bu iş fezlekesi bulunan tüm milletvekilleri için topluca yapılmak istenmektedir. Teklif yasalaşırsa bugün mecliste bulunan ve haklarında dosya oluşturulmuş olan tüm milletvekilleri hakkındaki soruşturma açma kararını savcılar verecektir. Milletvekili dokunulmazlığı konusu aslında birçok ülkede olduğu gibi bizim ülkemizde de çok tartışılan bir konudur. Malum milletvekillerinin iki alanda dokunulmazlığı söz konusudur. Birincisindeki kural milletvekillerinin meclisteki oylarından, açıkladıkları düşüncelerden ve o düşünceleri meclis dışında tekrarlamaktan dolayı sorumlu tutulamayacaklarını öngörür. Buna kimsenin itirazı yoktur. Bu kural milletvekillerinin görevlerini serbestçe yerine getirmelerinin olmazsa olmaz koşuludur. İkincisi ise milletvekillerinin haklarında başka suç iddiaları dolayısıyla soruşturma açılmak istenildiğinde uygulanan dokunulmazlık kuralıdır. Bu konu öteden beri tartışmalı bir konudur. Bu ikinci tür dokunulmazlık üzerinde bizde de uzun zamandan beri çok taraflı tartışmalar yapıldı. Başlangıçtan beri uygulanan usul şuydu. O başka suç iddialarının soruşturulması için milletvekilinin meclisteki görevinin sona ermesi gerekiyordu. Görevinin devam ettiği zaman içinde zaman aşımı işlemiyordu. Milletvekili ancak meclisteki görev süresi bittiği andan itibaren yargı tarafından dokunulabilir hale geliyordu. Bu da tabii tartışmalı bir durumdu. Birçok demokratik ülkedeki milletvekilleri öyle bir dokunulmazlık zırhına sahip değildi. Yargı bağımsızlığının iyi işlediği bir ülkede buna zaten ihtiyaç da yoktu. Bizde ise özellikle yargının bağımsızlığının ve kuvvetler ayrımının tartışmalı olduğu dönemlerde şöyle bir sakıncaya işaret ediliyordu. Belirli milletvekillerinin görüşlerinden hoşlanmayan iktidarlar tarafından kendilerine başka suçlar isnat edilerek cezalandırılmak veya tehdit altında tutulmak istenmeleri ihtimali vardı. Eğer kuvvetler ayrılığı ilkesi zedelenmişse iktidar yetkililerinin hakimlere o yolda telkinde bulunabilecekleri hatırlatılıyordu. Ülkemizde bu konudaki en geniş tartışma 1990'lı yıllarda yapıldı. 1995 meclisinin seçiminden önce bazı partiler mecliste çoğunluğu kazandıkları takdirde milletvekillerinin kürsü dokunulmazlığı dışındaki dokunulmazlıklarını sınırlayacaklarını ilan etmişlerdi. Ben de aynı fikirdeydim. O seçimde milletvekili seçildikten sonra bizim partiden ve öteki partilerden bir kısım arkadaşlarımızla birlikte o vaadimizi gerçekleştirmek için harekete geçtik. Parti liderlerine de bir uzlaşma önerdik. Dördü bunu kabul etti. Meclis başkanının başkanlığında bir partiler arası komisyon oluşturuldu. Bir anayasa değişikliği önergesi hazırlandı. Önerge meclis başkanlığının ve dört parti genel başkanının imzaları dahil 300 civarında milletvekilinin imzaladığı bir önerge olarak meclise verildi. Tabii biz o imzaları toplarken bu konuda karşı görüş taşıyan arkadaşlarımızın da kaygılarını göz önünde tutmuştuk. Teklif metninde milletvekillerinin dokunulmazlıklarının hangi suç iddialarıyla ilgili olarak kalkması gerektiğini birer birer saymıştık. Yolsuzluk, hileli iflas, evrakta sahtecilik gibi suç konuları kanunun teklifi metnimize tek tek yazılmıştı. Ayrıca o suçlarla ilgili soruşturma açılması yetkisinin de herhangi bir görevli savcı tarafından değil, sadece Yargıtay Başsavcısınca kullanılabileceğini ve eğer dava açılırsa o davanın da ancak Yargıtay dairelerindeki kıdemli ve teminatlı hakimler heyetlerince görülebileceğini kurallaştırmıştı. Böylece milletvekili dokunulmazlığının işlemeyeceği alanların hem sınırları belirlenmişti hem de o sınırlar dahilinde açılacak soruşturmayı açabilecek ve dava açılması halinde kararı verebilecek yargı mercileri belirlenmişti. milletvekili hakkında soruşturma açmak ve davaya bakma yetkisi başka kimseye verilmemişti. Ayrıca buna bir şey daha eklenmişti. Davayı görecek Yargıtay'a bile milletvekillerini tutuklama yetkisi verilmemişti. Öyle bir tutuklama talebi ortaya çıkarsa, o talebin gene meclise intikal ettirilmesi ve meclis tarafından kabul edilmesi şartı konulmuştu. Yani çok ağır bir suç için verilen çok ağır cezalı bir davanın görülmesi sırasında Yargıtay'ın yetkili kurulu tarafından öngörülen tutuklama istemi bile meclisin kararı olmadan uygulanamayacaktı. Kısacası milletvekillerinin belirli suç iddiaları dolayısıyla dokunulmazlıklarının kaldırılması halinde de o iddiaların bir baskı unsuru olarak kullanılmasını önleyecek güvenceler sağlanmıştı. Bugünkü anayasa değişikliği girişiminde ise hazırlanan teklifte ne öyle güvenceler vardır ne de bu değişiklik sonunda ortaya çıkabilecek haksızlıkları önleyebilecek imkan vardır. Tabii bütün bunların buradaki kısa bir toplantıda uzun uzun anlatılması mümkün değil. Ama bu konunun hukuki ve siyasi açıdan yeteri kadar tartışılmadan görüşülüp kabul edilmesinin sayılamayacak kadar sakıncası olduğu muhakkaktır. Bizim önerimiz tüm siyasi parti yetkililerinin bu konuyu kendi aralarında yeniden görüşmeleri ve teklifteki sakıncaları göz önünde tutarak durumu düzeltecek bir çare aramalarıdır. Gerçi anayasamız dokunulmazlık konularının parti gruplarınca görüşülemeyeceğini yazıyor. Ama o kural o konuların partilerin yetkilileri arasında veya partilerin meclis komisyonundaki üyeleri arasında görüşülmesine elbette engel değil. Basın açıklamamızın metni buydu. Daha sonra grubumuzdan yetkili arkadaşlarımız da aynı konuda açıklamalar yaptılar. Rıza Türmen konunun hukuki ve siyasi boyutları üzerinde durdu. Hasip Kaplan'da 1994'teki dokunulmazlıkların kaldırılması olayında yaşananları anlattı. Sonuç malum. Dokunulmazlıkları o gün önerilen şekliyle kaldırmanın ne kadar sakıncalı olduğunu anlatmak için toplumun birçok kesiminden yükselen sesler o girişimi önlemeye yetmedi. O anayasa değişikliği teklifi mecliste referanduma gidilmesine gerek kalmayacak şekilde kabul edildi, yürürlüğe girdi ve uygulanmaya başladı. Kitabın sonu. 16 Mart 2017, sayfa 324.